Ayrım 34, sayfa 411. İnfazcı Lars Kepler. 85. bölüm. Avcı oluyor. Penelope'nin bacakları titriyordu. Elçiliği çevreleyen demir çitlere tutunmuş, gözlerini siyah asfalta dikmişti. Kusma isteğine karşı direniyordu. Gözlerinin önünde tuvaletteki görüntüler titreşiyordu. Parçalanmış bir yüz, dişler ve kan. Üzerindeki çelik yelek gittikçe daha ağırlaşıyordu. Etrafındaki sesler dalgalar halinde üzerine çullanıyordu. Ambulansların sirenleri, birbirleriyle ve telsizle bağırarak konuşan polisler. Ellerinde sedye koşarak dışarı çıkan ambulans personeline baktı. Sedyedeki adam tuvalette gördüğü kişiydi, sırt üstü yatıyordu. Yüzü sarılıydı, sargılardan dışarı kan sızıyordu. Saga bir hemşireyle birlikte Penelope'nin yanına geldi. Hemşireye Penelope'nin şoka girmesinden korktuğunu söylemişti. Hemşire Penelope'nin omuzlarına bir battaniye örttü. "O değildi," diye tekrarladı Penelope. "Birazdan bir doktor gelip sana bakacak," dedi hemşire teskin edici bir sesle. "Ama istersen bir sakinleştirici verebilirim. Ciğerlerinde bir sorun yok değil mi?" Penelope başını iki yana salladı. Hemşire ona mavi bir hap verdi. "Bunu yutacaksın. Yarım miligram Xanax." "Xanax," diye tekrar etti Penelope dalgın bir ifadeyle. "Seni sakinleştirecek, hiçbir zararı yok," diyen hemşire aceleyle yanlarından ayrıldı. "Ben su getireceğim," diyen Saga bir polis minibüsüne doğru gitti. Parmakları uyuşan Penelope elindeki mavi hapa dikti gözlerini. Yuna Linna hala binadaydı. Dışarıya perişan halde insanlar çıkıyordu. Şoke olmuş diplomatlar Japon elçiliğinin çitlerinin önünde toplanmış, hastaneye götürülmeyi bekliyorlardı. Koyu mavi etekli bir kadın yere çökmüş ağlıyordu. Bir polis omuzlarından tutarak kadını sakinleştirmeye çalıştı. Diplomatlardan biri diliyle dudaklarını yalıyor ve bir mendille sanki hiç temizlenemeyecekmiş gibi durmadan ellerini siliyordu. Yaşlı, kırışık takım elbiseli bir adam gergin bir yüzle telefonda konuşuyordu. Askeri ataşe saçları kızıla boyalı orta yaşlı bir kadın gözyaşlarını silerek diğerlerine yardım etmeye çalışıyordu ama uyur gezer bir hali vardı. Sedye ile birini taşıyan ambulans personeline serum torbasını tutarak yardım ederken sanki başka bir dünyadaydı. Yanık elleri bandajlı bir adam omuzlarında bir battaniye ile bir süre oturduktan sonra bandajlı ellerini yüzüne kapattı. Arkasından ayağa kalktı, battaniye yere düştü, çitlerin yanındaki asfalt yoldan yukarı sanki düşteymiş gibi ağır adımlarla yürümeye başladı. Askeri bir polis bir eliyle bayrak direğine tutunmuş ağlıyordu. Elleri yanan adam parlak sabah güneşinin altında çitlerin yanından geçip sağa dönerek Gerdesgatan'a çıktı. Birden nefesini tuttu Penelope. Sanki damarlarına buz gibi bir su enjekte edilmişti. Korkunç bir sezgi sardı bedenini. Adamın yüzünü görmemiş ama sırtından görmüştü. Elleri yanan adam peşindeki adam uydu. Polislerin ve ambulansların arasından salınarak geçmiş, Gerdet'e doğru gidiyordu. Penelope'nin onun yüzünü görmesi gerekmiyordu. Bu sırtı ve enseyi daha önce görmüştü. Skurus'un köprüsünün altında Viola ve Bjorn öldürülmeden önce. Kalbi çarparak adamın peşine takıldı Penelope. Gerdesgatan'a çıktı, tıpkı adamın yaptığı gibi omuzlarındaki battaniyenin düşmesini aldırmadan adımlarını hızlandırdı. Adamın aceleyle ağaçların arasına daldığını görünce koşmaya başladı. Bitkin gibiydi adam, belli ki aldığı yaradan çok kan kaybetmişti. Artık Penelope'nin elinden kaçamazdı. Ağaçların üzerinden birkaç karga havalandı. Ağaçların arasında ilerlerken bedenine bir kuvvet geldiğini hissetti Penelope. Otların üzerinde geniş adımlarla ilerliyordu. 50 metre kadar ilerisinde giden adam sendeledi, bir eliyle bir ağacın gövdesine yaslanarak ayakta kalabildi. Elinin sargısı çözülüp parmaklarının üzerinden sarkmaya başlamıştı. Penelope koşmaya başladı. Topallayarak ağaçların arasındaki güneşli açıklığa çıktı adam. Penelope durmaksızın Yuna Linna'nın sırtına yerleştirdiği silahı çekti, ağaçların arasından çıktı, silahın emniyetini açıp adamın bacağına nişan aldı. "Dur!" diye fısıldadı ve tetiğe bastı. Silah patladı, kolu ve omzu sarsıldı Penelope'nin. Mermi boşa gitti. Adam daha hızlı koşmaya gayret ediyordu. "Kız kardeşime asla dokunmayacaktın," diye düşündü Penelope. Adam bir yürüyüş yolunun karşısına geçip durdu, elini omzuna götürdü ve otların üzerinde yürümeye devam etti. Penelope peşinden koşup güneşe çıktı, yürüyüş yolundan geçti ve bir kez daha doğrulttu silahını. "Dur!" diye bağırdı. Tetiğe bastı, adamın 10 metre kadar önünde otların savrulduğunu gördü. Adrenalinin yükseldiğini hissetti Penelope. Zihni açılmış ve hedefine kilitlenmişti. Adamın bacağına nişan alıp bir kez daha ateş etti. Patlamayla birlikte kolu sarsıldı. Bu defa hedefini tutturmuş, adamın diz kapağının arkasından giren mermi önünden çıkmıştı. Acıyla bağırarak yere yuvarlanan adam emekleyerek uzaklaşmaya çalıştı. Adımlarını açan Penelope daha da yaklaşırken bir huş ağacından destek alarak doğrulmaya çalışıyordu. "Dur!" diye fısıldayan Penelope namluyu bir kez daha adama çevirdi. "Viola'yı öldürdün, onu boğdun, Björn'ü öldürdün." "Benim küçük kız kardeşimi öldürdün!" diye bağırarak tetiğe bastı. Kurşun sol ayağına saplandı adamın ve otların üzerine kan fışkırdı. Penelope yaklaşırken adam sırtını ağaca dayayarak oturmuş, başı göğsüne düşmüştü. Her tarafından kan fışkırıyor, tıpkı bir hayvan gibi soluyordu. Adamın önünde duran Penelope bacaklarını iki yana açıp silahını doğrulttu. "Niçin?" diye sordu alçak sesle. "Kız kardeşimi niçin öldürdün, niçin?" Sustu, yutkundu, eğildi. Adamın yüzünü görebilmek için dizüstü çöktü. "Seni gebertirken yüzünü görmek istiyorum." Dilini dudaklarında gezdiren adam başını kaldırmaya çalıştı. Ağır geldi, yapamadı. Belli ki kan kaybından bilincini yitirmek üzereydi. Penelope namluyu adama doğrulttu. Durdu, boştaki elini uzattı, çenesinin altından tutup başını kaldırdı ve yüzüne baktı adamın. Daha önce Kümmen adasında çakan şimşeğin ışığında kısa bir süre gördüğü yüze bakarken dişlerini sıktı. Gözlerindeki sükuneti ve dudağının üzerini hatırladı. Şimdi de oradaki kadar sakindi. Penelope adamın yüzünde korkudan eser olmamasına şaşarken birden saldırıya geçti adam. İnanılmaz bir hızla saçlarından tutup kendisine doğru çekmişti Penelope'yi. Kolu hala çok güçlüydü. Öne doğru devrilen Penelope'nin alnı adamın göğsüne çarptı. Penelope'nin geri çekilmesine fırsat vermeyen adam bileğinden tutup bükerek silahı elinden aldı. Bütün gücünü kullanıp kollarıyla iterek ve tekmeler savurarak adamın elinden kurtulan Penelope sırt üstü yere devrildi. Başını kaldırdığında adam namluyu çoktan üzerine çevirmişti. Üst üste iki el ateş etti. 86. Bölüm. Huş Ağacının Beyaz Gövdesi. Yuna Linna elçiliğin merdivenlerinden inip zemin katın koridorlarında aceleyle yürürken ciğerleri zorlanıyor, gözleri yanıyordu. Hemen dışarı çıkıp temiz hava almalıydı. Duvara tutunarak öksürdükten sonra hiç beklemeden devam etti. Üst kattan yeni bir patlama sesi duyuldu. Bir tavan lambası yerinden çıkıp tam Yuna'nın önüne düştü. Dışarıdan ambulans ve polis arabalarının sirenleri duyuluyordu. Ana giriş kapısına doğru kalan son mesafeyi hızla geçti. Kapının tam önünde 6 Alman askeri polisi vardı. Çevre güvenliğini sağlıyorlardı. Yuna ciğerlerine temiz hava çekti, öksürdü ve etrafına bakındı. Elçiliğin duvarına iki itfaiye merdiveni dayanmıştı. Elçiliği çevreleyen demir parmaklıkların önü polis ve ambulans personeli kaynıyordu. Karl Mann çimlerin üzerine uzanmıştı. Bir doktor üzerine eğilmiş ciğerlerini dinliyordu. Penelope Fernandez Japon elçiliğini çevreleyen demir parmaklıkların önünde yürüyordu. Omuzlarına bir battaniye atmıştı. Yuna klozetin arkasında duran sırt çantasını almak için son anda tuvalete girmişti. Aklına birden esmişti bu. Silahı ve şarjörünü görünür bir şekilde lavaboya koyan temizlikçinin boş sırt çantasının için sakladığını anlayamamıştı. Tekrar öksürmeye başladı. Sırt çantasını açtı. Çanta boş değildi. İçinde üç değişik pasaport, ağzı kanlı kısa bir saldırı bıçağı vardı. ''Bununla kimi kestin?'' dedi Yuna kendi kendine. Bıçağa bir kez daha baktı. Üzerindeki kan pıhtılaşmaya başlamıştı. Başını kaldırıp bakışlarını tekrar etrafta gezdirdi. Çitlerin gerisindeki ambulanslara ve meraklı insan kalabalığına baktı. Elbiseleri yanmış bir kadını bir sedyeye yatırıyorlardı. Yanı başında elini tutan başka bir kadın vardı. Alnında duman karası olan yaşlı bir adam telefonla konuşuyordu. İfadesiz bir suratı vardı. Yuna yaptığı yanlışı fark etti. Sırt çantasını ve kanlı bıçağı yere atıp bahçe kapısına doğru koştu. Bağırarak kapıyı açmasını istedi güvenlik görevlisinden. Elçiliğin bahçesinden dışarı fırladı, meslektaşlarının önlerinden geçti, güvenlik şeridinin üzerinden atladı, tek bir söz etmeden gazetecilerin arasından geçti ve yola çıkmaya hazırlanan sarı ambulansın önüne dikildi. Bir elini havaya kaldırıp kimliğini göstererek omzundaki yarayı incelediniz mi diye bağırdı. Ne yarası? Kimin dedi ambulans şoförü şaşkınlıkla. Bombadan yaralanan adamın omzunda bir yara vardı. Genel durumu hesaba katılırsa omzundaki yaranın çok ciddi. Yarasına bakmalıyım dedi Yuna. Ambulans şoförü itiraz etmeye hazırlanıyordu ama Yuna'nın sesinde bir şey onu bu fikrinden vazgeçirdi ve dediğini yapmaya karar verdi. Yuna ambulansın arkasına dolandı, kapısını açıp içine girdi. Sedyedeki adamın yüzü sargıyla kaplıydı. Burnuna oksijen hortumu, ağzına da tükürük emici bağlıydı. Ambulans görevlilerinden biri adamın siyah ceketini ve gömleğini kesti, yaranın üzerindeki bandajı kaldırdı. Kurşun yarası değil, derin bir bıçak yarasıydı. Yuna ambulanstan aşağı atladı, etrafına bakınarak arabaların ve insanların arasında Saga'yı aradı. Yuna'nın yüz ifadesini gören Saga, elindeki su dolu plastik bardağı atıp peşine takıldı. ''Bu adam yine paçayı sıyıracak.'' dedi Yuna kendi kendine. ''Bunu engellemeliyiz.'' Gözleriyle etrafı tarayan Yuna bir yandan da gördüklerini hatırlamaya çalışıyordu. Elçilikten dışarı fırladığında Penelope Fernandez'i Japon elçiliğinin bahçesini çeviren demir parmaklıkların önünden geçip Gerdes Gatan'a dönerken görmüştü. Omzunda bir battaniye vardı. Saga'ya çabuk bir tüfek al gel diye bağıran Yuna, elçiliği çevreleyen demir parmaklıklar boyunca koşup sağa döndü. Etrafına bakındı ama ne Penelope'yi ne de temizlikçiyi görebildi. İtalyan Kültür Enstitüsü'nün arkasında bir kadın, Dalmatya cinsi köpeklerini bahçeye bırakmış koşmalarını izliyordu. Kültür Enstitüsü'nün parlak ön cephesi boyunca koşan Yuna silahını çekerken dumana boğulmuş elçilikten diğer personelle birlikte temizlikçinin de çıkarıldığını düşündü. Saga peşinden bir şeyler bağırdı ama ne dediğini duyamadı. Kalp atışları hızlanmış, kafasının içi kaynamaya başlamıştı. Adımlarını hızlandırıp koruluğa yöneldi. Birden bir silah sesi duydu. Küçük bir hendeyi geçerken tökezledi, bir yokuşu tırmanıp ağaçların arasına daldı. Yeni bir silah sesi duydu, kısa ve keskin bir ses. Sık ağaçların arasından dalları yararak geçen Yuna, güneşin aydınlattığı çayırlık alana çıktı. 300 metre kadar ileride Penelope'yi gördü, bir huş ağacının altındaydı. Çok yavaş hareket ediyordu. Karşısında bir adam vardı. Sırtı ağacın gövdesine dayalı oturuyordu. Başı göğsüne sarkmıştı. Penelope adamın önünde diz çöktü. Birdenbire bir şey oldu. Öne doğru hızla eğilen Penelope arkasından sırt üstü yere devrildi. Adamın elinde namlusu Penelope'ye dönük bir silah vardı. Yuna koşarken silahını adama doğrulttu ama mesafe çok uzaktı. Durdu, silahını iki eliyle tutarak nişan alırken ellerine dayanarak doğrulmaya çalışan Penelope'nin göğsüne iki el ateş etti adam. Penelope yere yuvarlandı, Yuna tekrar koşmaya başladı. Temizlikçi bitkin bir vaziyetteydi ama silahını bir kez daha Penelope'ye yöneltti. Yuna bir kez ateş etti ama ıskaladı. Adama yaklaşırken Penelope kurtulmak için tekmeler savuruyordu. Başını kaldıran temizlikçi Yuna'nın geldiğini gördü ama yine Penelope'ye döndü. Gözlerinin içine bakarak namluyu yüzüne doğrulttu. Bir silah patladı. Kulağının dibinden geçen merminin vınlamasını duydu Yuna. Aynı anda temizlikçinin arkasından kanların saçıldığını gördü. Huş ağacının beyaz gövdesi kırmızıya boyandı. Metal zarflı mermi temizlikçinin göğüs kafesini ve kalbini deşip çıkmıştı. Yuna silahın namlusunu adamın üzerinden ayırmadan koşmaya devam etti. Bir silah patlaması daha duyuldu. Bu ikinci kurşun birincinin açtığı deliğin birkaç santim üzerine isabet etti. Yuna silahını indirdi, dönüp geriye baktı. Korunun kenarında omzunda keskin nişancı tüfeğiyle Saga Bauer dikiliyordu. Beline kadar inen saçları yaprakların arasından sızan güneşin altında altın gibi parlıyordu. Silahın namlusunu yere indirirken gözleri hala hedefinin üzerindeydi. Ellerinden destek alıp gerileyerek adamdan uzaklaşan Penelope öksürerek ayağa kalktı. Gözlerini adamın üzerine dikmişti. Adamın yanına giden Yuna yerdeki silahı ayağıyla bir kenara itti, öldüğünden emin olmak için eğilip şah damarını kontrol etti. Penelope çelik yeleği çıkarıp otların üzerine attı. Yuna doğrulup Penelope'ye yöneldi. Yuna'ya doğru bir adım atan Penelope bayılacak gibiydi. Kollarını Penelope'nin beline dolayan Yuna, yanağını göğsüne bastıran Penelope'nin ne kadar yorgun olduğunu hissetti. 87. Bölüm Sahte İz. Alman elçiliğinin erkekler tuvaletinde yüzü parçalanan adam hastaneye geldikten bir saat sonra öldü. Bu adam kültür ateşesinin sekreteri Dieter Grammay'dı. Elbiselerinde koli bandı izlerine rastlanmıştı. Bilekleriyle boynundaki çürük ve yaralar patlamadan önce bağlandığını gösteriyordu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerden ve güvenlik kameralarındaki görüntülerden hareketle olayların şöyle bir seyir izlediği tahmin ediliyordu. Dieter Grammay elçilikteki bürosuna geldikten sonra bilgisayarını açıp e-postalarını inceledi. Hiçbirisine cevap vermedi ancak üç tanesini bayraklarla işaretledi. Arkasından yemekhaneye gitti, espresso makinesini çalıştırdı, sonra da erkekler tuvaletine gitti. Tam tuvalet kabininin kapısını açıp içeri girecekken lavabonun önünde duran kar maskeli adamı fark etti. Siyahlar giyinmiş adam peşindeki polisi atlatmak için Alman pasaportuyla içeri giren yaralı temizlikçiydi. Fark edilmemek için güvenlik kamerasının merceğini bantlamıştı. Aynadan Grammay'ı inceleyip hızla karar verdi. Büyük ihtimalle bir şey söylemesine fırsat vermeden göğsüne silah dayayıp Grammay'ı diz çökmeye zorladı. Ağzına bant yapıştırdı, Grammay'ın ceketini çıkartıp kendi siyah deri ceketini giydirdi. Sonra arkası güvenlik kamerasına dönük vaziyette bir su borusuna bağladı. İki ağızlı bıçağını çıkarıp deri ceketteki kurşun deliğinden sokarak Grammay'ın sol omzunda derin bir yara açtı. Acı, korku ve endorfin salgısı nedeniyle çok büyük ihtimalle neler döndüğünü anlayamadı. Dieter Grammay'ın boynuna çelik bir tel dolayarak ilmek yaptı. İlmeğin içinden uzun bir çelik tel geçirip bir ucunu el bombası Sprang 2000'e bağladı. Bombanın pimini çekip mandalını aşağı bastırdı. Bu mandalı bırakması halinde bomba 3 saniye içerisinde patlardı. Bombayı mandalı aşağı bastırılmış halde Dieter Grammay'ın göğsüne bantladı. Grammay'ın boynuna attığı ilmekten geçirdiği telin ucunu lavabo borusunun etrafından dolaştırarak bir tuzak ipi gibi kapının önüne getirdi. Biri içeri girdiğinde tele takılıp el bombasını harekete geçireceğini ve polislerin ortaya çıkacak kaosun arasında ceketinde kurşun yarası olan yüzü parçalanmış adamın aradıkları adam olduğunu düşüneceklerini hesaplıyordu. Temizlikçi herhalde çok kan kaybettiğinden hızlı hareket edemiyordu ama yine de bütün bunları 4 dakikada halledebilmişti. Dieter Grammay'ı etkisiz hale getirmiş, silahını çıkarıp şarjörle birlikte lavabonun üzerine koymuş, koli bandı rulosunu yok etmiş, içinde kanlı bıçağın olduğu çantayı bir klozeti su tankının arkasına saklamış, güvenlik kamerasının üzerindeki bandı çıkarmış, kapının önüne geldiği telin üzerinden atlayıp tuvaletten çıkmıştı. Koridordan geçip toplantı odasına gitmiş, odanın kapısını açıp içeri girmiş ve hızla bir ateş yakmıştı. Dışarıya çıkmış, Davida Meyer'in odasının kapısını tıklamıştı. İçeri girip ayaküstü uydurduğu ziyaret sebebini açıklarken yangın alarmı duyulmuştu. Sıkıca bağlanmış olan Dieter Gramma güvenlik kamerası tarafından keşfedilene kadar dizlerinin üzerinde 25 dakika bekledi. Büyük ihtimal göğsüne bantlı el bombasının düşmemesine dikkat ederek bağırmaya çalıştı. Otopsi raporuna göre boynundaki kan damarları parçalanmış, dudaklarını ısırmıştı. Erkekler tuvaletinin kapısı açılmış, fayans zeminde bir şok bombası sekmişti. Sıradan el bombaları gibi şarapnel saçmayan bu bomba kapalı alanda çok güçlü bir basınca yol açıyordu. Şok bombası patladığında başı boru ve fayans duvara çarpan Dieter Gramma bayılmıştı. Uli Schneider adlı genç bir polis silahını çekip kapıdan içeri girmişti. Şok bombasının patladığı tuvalet dumanla kaplanmıştı. Genç polisin ayağına takılan çelik telin ne demek olduğunu anlaması birkaç saniyesini almıştı. Dieter Gramma'nın göğsüne bağlı el bombası banttan çıkmış, kolu havaya kalkmıştı. Gramma'nın çenesinin hemen altında ilmeğe takılan bomba biraz aşağı kayıp korkunç bir gürültüyle patlamıştı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 421.